Ayrım 39.
Sayfa 362. Artık o teşebbüsten hiç söz etmez olmuştuk. Gelecekten de. Akşam onlardan ayrıldığımda sırayla hepimiz birbirimizi şöyle iyice bir süzüyorduk ve bunu her seferinde öyle bir ısrarla yapıyorduk ki bana hep sanki her an birbirimizi sonsuza dek yok etmek üzereymişiz gibi geliyordu. Düşündükçe aslında bu tür bir bitiriş hem makul hem de bayağı geçer yol olarak görünüyordu gözüme. Bu evin gecelerini düşlemek bile istemezdim doğrusu. Ancak sabah onlarla yine buluşuyordum ve insanları, nesneleri bir önceki akşam hep birlikte bıraktığımız yerden alıp yeniden başlıyorduk. Permanganatlı pansumanı bayan Enrol'le birlikte yineliyorduk ve etkisini denemek için panjurları azıcık aralıyorduk. Hep boşunaydı. Robinson farkına bile varmıyordu panjurları araladığımızın. Adam akıllı, korkutucu ve sessiz gecenin içinde dünya işte böyle döner. Oğul da beni her sabah bir köylü özdeyişiyle karşılıyordu. İşte böyle doktor bey, yakında Cemre düşer diyordu. Sütunlu küçük iç avlunun altından göğe bakarak. Sanki havanın herhangi bir önemi varmış gibi. Karısı gidip iyice kilitlenmiş kapının arkasından kaynanasıyla bir kez daha soluk tüketmeyi deniyordu ama tek başardığı şey onun öfkesini katmerleştirmekti. Onu bandajlı tuttuğumuz süre içinde Robinson bana hayata nasıl atıldığını anlattı. Ticaretle başlamıştı. Ebeveynleri onu daha henüz 11 yaşındayken getir götür işleri yapmak üzere lüks bir kunduracının yanına yerleştirmişler. Sipariş teslim etmeye gittiği bir gün bir kadın müşteri onu henüz düşlerine bile sızmamış bir zevki tatmayı davet etmişti. Kendi davranışını o kadar korkunç bulmuştu ki bir daha o patronun yanına gidememişti. Sözünü ettiği devirlerde bir müşteriyi becermek gerçekten de affedilmez bir davranıştı. Özellikle de bu kadın müşterinin gömleği halis musininden onda olağanüstü bir etki yaratmıştı. 30 yıl sonra bile o hışır hışır gömleği hala gayet iyi anımsıyordu. Yastıklarla ve kapıları püskülü perdelerle kaplı dairesindeki hışırdayıcı kadından, o pes pembe ve hoş kokulu tenden, küçük Robinson'ın yaşamına sonu gelmeyen umutsuz kıyaslama öğeleri aktarılmıştı. Daha sonra neler olmuştu, neler? Ne koca kıtalar, ne koca savaşlar görmüştü ama o hidayete erişin yarattığı sarsıntıyı asla atlatamamıştı. Gerçi bütün bunları yeniden düşünmek, o kadın müşteriyle yaşadığı bir dakikalık gençlik kesitini bana anlatmak onu eğlendiriyordu. Gözler böyle kapalı olunca insan ister istemez düşünmeye başlıyor diye not düşüyordu. Her şey gözünün önünden geçiveriyor. Sanki saksımın içinde film oynatılıyormuş gibi. Ona kafasının içindeki o küçük sinemadan bir süre sonra bakıp usanacağını söylemeye henüz cesaret edemiyordum. Tüm düşünceler er geç ölüme vardığına göre öyle bir an gelecektir ki artık o sinemasında kendisiyle birlikte ölümden başka hiçbir şey göremez olacaktır. Enroy'ların müstakil evinin yanında içinde koca bir motor olan küçük bir fabrika harıldıyordu artık. O yüzden sabahtan akşama kadar evlerinde durmadan sallanıyorduk. Daha sonra az ötede ortalığı habire havanla dövercesine silkeleyen başka fabrikalar, sonu gelmeyen şeyler, geceleyin bile baraka yıkıldığında biz içinde olmayız herhalde diye bu konuda şaka yapıyordu Enroy, yine de biraz endişeliydi. Bu gidişle yıkılacak galiba. Gerçekten de tavan daha şimdiden küçük molozlar halinde yere saçılmaya başlamıştı bile. Bir mimar onları yatıştırmaya çalışmamış değildi ama dış dünyada olup bitenleri dinlemek için bir an durduğunuzda evlerinde kendinizi sanki bir gemide gibi hissediyordunuz. Bir endişeden diğerine yol alan bir tür gemide gibi. Yolcular içeri tıkılmıştı ve yaşamın kendisinden bile daha sıkıcı projeler üretmek için epey zaman harcıyor, üstüne bir de para biriktiriyor, ayrıca hem ışıktan hem de geceden çekiniyorlardı. Enroy öğle yemeğinden sonra Robinson'a biraz kitap okumak için odaya çıkıyordu, böyle yapmasını ona ben söylemiştim. Günler böyle geçip gidiyordu. Enroy'la da anlatmıştı, çıraklık döneminde sahip olduğu o harikulade müşterisinin öyküsünü. Sonunda o öykü evdeki herkes için genel bir gırgır konusu olmuştu. Sırlarımız onları bir kez açık havaya ve kamuya taşımaya kalktık mı işte böyle son bulur. İçimizde, yeryüzünde ve gökte korkunç olan biricik şey daha henüz söylenmedik sözler olsa olsa. Yalnız her şey artık tümüyle geri dönülmez biçimde söylendiğinde rahat yüzü görebileceğiz. İşte ancak o zaman nihayet sessiz kalabileceğiz ve artık susmaktan korkmayacağız. O zaman tam olacak işte. Göz kapaklarındaki akıntının devam ettiği birkaç hafta boyunca gözlerinin durumu ve ileride olacaklar hakkında martaval atarak onu idare edebildim. Kimi zaman ardına kadar açık olduğu halde pencerenin kapalı olduğunu, kimi zaman da dışarıda zifiri karanlık olduğunu iddia ediyorduk. Gel gelelim günün birinde ben ona arkamı dönmüşken ne olup bittiğini anlamak için kendi kendine pencerenin önüne kadar gitti ve ona engel olmama fırsat bırakmadan gözünün üstündeki sargıyı kaldırıverdi. Epeyce bir süre tereddüt etti. Pencerenin dikmelerinin önce sağını, sonra da solunu elliyordu. Önce inanmak istemedi, sonra da inanmak zorunda kaldı. Başka çaresi yoktu. Barda mı? Diye ciyak ciyak bağırdı. Barda mı? Açıkmış. Pencere açıkmış diyorum sana. Ben ona ne diyeceğimi bilemiyordum, afallamıştım. Kollarını pencerenin tam ortasından dışarıya uzatmıştı, serin havaya doğru. Hiçbir şey görmüyordu elbette ama havayı hissedebiliyordu. Öyle olunca da kollarını o karanlığın içinden uzatabildiği kadar uzatıyordu, sanki dibine değebilmek istercesine, inanmak istemiyordu. Yalnızca ona ait bir karanlık. Onu yatağına doğru sürükledim ve ona yine bir dizi teselli sıraladım. Ancak bana artık hiç inanmıyordu. Ağlıyordu. O da yolun sonuna gelmişti. Bundan böyle ona ne söylense faydası yoktu. Başınıza gelebilecek felaketlerin en sonuna vardığınızda öyle bir an gelir ki orada artık yapayalnızsınızdır. Dünyanın sonudur bu. Hüzünden bile, size ait olan hüzünden yanıt gelmiyordur. Bu durumda artık gerisin geriye gitmesini bilmek gerek, insanların yanına kim olursa olsun. Bu gibi durumlarda kimse müşkül pesent değildir. Çünkü ağlayabilmek için dahi her şeyin yeniden başladığı noktaya geri dönmek gerek, onlarla birlikte geri gitmek gerek. Peki, durumu biraz düzelince onu ne yapacaksınız diye sordum geline. Bu sahne yaşandıktan sonraki öğle yemeğinde. Tam da benden yemeğe kalmamı rica etmişlerdi mutfakta. Aslında ne o ne de öteki işin içinden nasıl çıkabileceklerini pek kestiremiyordu. Bir tür nafaka ödemek onları ürkütüyordu. En çok da kadını. Çünkü kocasına kıyasla daha fazla haberdardı o özürlüler için mevcut seçeneklerin fiyatlarından. Hatta sosyal yardım kurumlarına gidip bir iki müracaatta dahi bulunmuştu ama bunlardan bana söz etmemeye özen gösteriliyordu. Bir akşam ikinci ziyaretimden sonra biraz daha geç gideyim diye Robinson ne yapıp edip yanında kalmamı sağlamaya çalıştı. Tüm anılarını, birlikte yaptığımız şeyler, yolculuklar hakkında aklında ne kaldıysa toparlayıp anlata anlata bitiremiyordu. Hatta henüz anımsamaya dahi çalışmamış olduklarımızı bile. Henüz hiç sözünü etmeye fırsat bulamadığımız şeyleri hatırlıyordu. Çekildiği köşesinde birlikte dolaştığımız dünya sanki tüm sızlanmalarıyla, iyilikleriyle, eski giysileriyle, terk ettiğimiz dostlarla birlikte geri geliyordu. O göremeyen kafasında canlandırdığı tedavülden kalkmış heyecanlardan oluşan bir çıfıt çarşısıydı bu. Kendimi öldüreceğim diye uyarıyordu beni acısı ona fazla geldiğinde. Sonra kaldıramayacağı kadar ağır bir yük gibi görünen o tamamen gereksiz acısını biraz daha öteye taşımayı başarıyordu yine de. Üstelik bu acı o kadar kocaman ve çok yönlüydü ki yolda ondan söz edebileceği birilerine de rastlamıyordu. Onu kimseciklere anlatmayı beceremezdi, eğitim düzeyini aşan bir acıydı bu. Korkaktı da biliyordum. Üstelik doğuştan böyleydi. O da hep birilerinin onu gerçeklerden korumasını umuyordu. Ancak düşünüyordum da öte yandan gerçekten korkak diye nitelendirebileceğimiz bir insan modeli var mıydı acaba? Sanki her insan için aslında ölümlerden ölüm beğenmek mümkündü. Üstelik hemencecik ve dahası dünden razı. Ancak adam gibi ölme fırsatını bulmak da herkese nasip olmuyordu. Yani insanın hoşuna gidecek türden bir ölüm tarzı. O zaman da çaresiz elinden gelen şekilde ölmeye gidiyordu bir yerlerde. İnsan işte yeryüzünde öyle kala kalıyordu. Üstelik hıyarın teki olduğu izlenimini yaratarak, herkesi korkak olduğuna inandırarak. Oysa kendisi buna hiç de ikna olmamışken mesele bu. Korkaklık yalnızca görüntüdedir. Robinson kendisine sunulan bu olanağı kullanarak ölmeye hazır değildi. Oysa bu ona böyle değil de başka şekilde sunulsaydı belki çok da hoşuna gidebilirdi. Sonuçta ölüm biraz da evliliğe benzer. Bu önerilen ölüm onun hiç de hoşuna gitmemişti, işte bu kadar. Diyecek bir şey yoktu. Öyle olunca da düşkünlüğünü ve zavallılığını kabullenmesi gerekiyordu. Ancak şimdilik kendini tamamen bahtsızlığını ve zavallılığını tiksindirici bir biçimde ruhunun her tarafına savaştırma uğraşına kaptırmıştı tutkuyla. İleride nasıl olsa bahtsızlığını bir düzene sokacaktı ve işte o zaman yeni bir hayat başlayacaktı. Başka çaresi yok. İster inan, ister inanma ama diye anımsatıyordu bana akşam yemeğinden sonra öylesine. Bir takım anı parçacıklarını yamamaya çalışarak, Detroit'teyken sonlara doğru her ne kadar yabancı dillere yatkın olduğum pek söylenmese de çat pat İngilizce sohbet edebilir hale gelebilmiştim. Oysa şimdi neredeyse her şeyi unuttum. Bir tek cümle hariç. Topu topu iki sözcük. Şu gözlerim şey olduğundan beri hep aklıma takılır oldular. Gentleman first. Artık İngilizce söyleyebildiklerim neredeyse bundan ibaret. Nedense. Tabii akılda kalması kolay, doğru. Gentleman first. Bu durumda onu eğlendirmeye çalışmak için de hep beraber İngilizce konuşur olduk. Olur olmaz yerlerde ama sık sık gentleman first deyip duruyorduk salak gibi. Bize özgü bir şaka olmuştu bu. Ara sıra bizi biraz gözetlemek için yukarı çıkan ön Roy'la da öğretmiştik bunu. Anıları canlandırmaya çalışırken bütün bunlardan arda ne kaldığını merak ediyorduk. Birlikte tanıdıklarımızdan. Molly'nin, sevgili Molly'mizin başına kim bilir neler geldiğini merak ediyorduk. Lola'ya gelince onu unutsam da olurdu elbette ama oldu olacak hepsinden haber almak isterdim doğrusu. Hatta Müsnecik'ten bile. Neden olmasın? Şu sıralar Paris yakınlarında bir yerlerde oturuyor olsa gerek. Burnumuzun dibinde yani. Ancak yine de Müsne'nin izini bulabilmek için adını, alışkanlıklarını, adreslerini yitirdiğim onca insan arasında bir tür sefere çıkmam gerekecekti. Bunca yıllık dertten, açlıktan sonra onların kibarlık gösterileri ve gülümseyişleri bile bayat peynirleri andıran pek sevimsiz yüz buruşturmalara dönmüş olabilir. Anıların bile bir yaşı, gençliği var. Onları küflenmeye bırakır bırakmaz her tarafından bencillik, böbürlenme ve yalan sızan iğrenç hortlaklara dönüşüverirler. Tıpkı elmalar gibi çürürler. Kısacası gençliğimizden söz ederken bir türlü tadını alamıyorduk. İçimize sinmiyordu. Hazır yeri gelmişken anamı görmeye de epeydir gitmemiştim. Zaten bu ziyaretler sinir sistemimi mahvediyordu. Keder konusunda anam benden bile beterdi. Hep o küçücük dükkanında onca yıl sonra bile çevresinde elinden geldiği kadar çok düş kırıklığı biriktirmeye çalışır gibiydi. Onu görmeye gittiğimde hemen bana dert yanmaya başlardı. Biliyor musun, Hortense teyze 2 ay önce Contance'da vefat etti. Keşke bir gidebilseydin. Clementine vardı bir de. Bilirsin canım, işte Clementine. Parke cilacısı. Çocukken birlikte oynardınız hani. Onu da önceki gün sokakta bulmuşlar. Abakür'de. Ya 3 gündür ağzına lokma koymamışmış. Onun gençliği ise Robinson'ınki gibi yani, o kadar sevimsizdi ki düşünürken bile neresinden tutacağını bilemiyordu. O kadın müşteri meselesi dışında aklına gelen ne varsa o derece umutsuzdu ki insanın adım başı kusası geliyordu. Hani içinde yalnızca pis kokulu mide bulandırıcı şeylerin, süpürgelerin, kovaların, hizmetçi kadınların, tokatların bulunduğu bir evin içindeymiş gibi. Bay Enroll'un ise kendi gençliği hakkında askerlik çağına kadar anlatacak hiçbir şeyi yoktu. O çağlarda pomponlu bir fotoğraf çektirmiş olması dışında bir de o fotoğrafın bugün hala aynalı dolabın üstünde duruyor olması. Enroll yeniden aşağı inince Robinson bana artık vaat edilen o 10 bin frankına asla kavuşamayacağı konusundaki endişelerini aktarıyordu. Evet, bu konuda pek heveslenmemede yarar var diyordum ona ben de. Bu yeni düş kuruklığına hazırlıksız yakalanmasını istemiyordum. Küçük kurşun parçacıkları yüzeye çıkıyordu, yaraların kenarında patlamadan arta kalanlar. Onları birkaç postada çıkarıyordum, her gün bir iki tane. Konjonktivasının hemen üstünü böyle kurcaladığımda bayağı canı yanıyordu. Ne kadar önlem alırsak alalım, mahalleliler yine de sağda solda ileri geri konuşmaya başlamışlardı. Robinson'ın bu gevezeliklerden haberi bile yoktu çok şükür, yoksa bu onu daha beter hasta edebilirdi. Alenen zan altında kalıp kuşatılmıştık. Kız Enroll evin içinde terlikleriyle dolaşırken gittikçe daha az ses çıkarıyordu. Ondan bir şey beklediğimiz yoktu ve o da işte kenarda duruyordu. Kayalıkların tam ortasındayken en ufak tereddüt artık hepimizi alabora etmeye yeterdi. O zaman her şey çatırdar, parçalanır ve kıyıya vurup darmadağın un ufak olurdu. Robinson, nine, tabanca, tavşan, gözler, akıl almaz oğul, katil gelin, hepimiz oracıkta bu kendinden geçmiş meraklıların önünde tüm pisliğimizin ve itici edebimizin orta yerine saçılıverirdik. Bundan gurur duyduğum söylenemezdi. Aslına bakılırsa bizzat doğrudan doğruya canice herhangi bir şey yapmış sayılmazdım ben. Hayır. Ama kendimi yine de suçlu hissediyordum. Özellikle de gizliden gizliye tüm bu olup bitenin devam etmesini istediğim için suçluydum. Hatta gecenin derinliklerinde olabildiğince uzaklara doğru hep beraber bir gezintiye çıkmamızda artık en ufak bir sakınca görmüyordum. Kaldı ki artık bunu arzulamaya bile gerek yoktu. Her şey zaten kendiliğinden gelişiyordu, hem de son hızla. Zenginlerin karınlarını doyurmak için kendi elleriyle adam öldürmelerine gerek yoktur. Onlar başkalarını çalıştırırlar, öyle derler yani hani. Kötülükleri kendi elleriyle yapmazlar zenginler. Parasını verirler. Onları hoş tutmak için herkes çevrelerinde pervane olur ve herkes halinden memnundur. Onların kadınları güzelken fakirlerinkiler çirkindir. Bu süslü elbiseler hariç yüzyılların birikiminin sonucudur. Güzel, alımlı, besili, tertemizdir o kadınlar. Var olduğundan beri yaşamın becerebildiği tek şey budur. Gerisine gelince düşe kalka ne kadar çabalarsak çabalayalım, er geç ölüleri de canlıları da diri tutan alkole boğuluruz, bir yere de varamayız. Besbelli. Daha önce nice başka hayvanın ortada bıraktığı yavan iflası yeniden ve durmadan üretmek dışında, kendi hayvanlarımızın da başlarına olağanüstü bir şeyler gelmeden gözümüzün önünde doğup, debelenip, geberdiklerini izlediğimiz bunca yüzyıl boyunca bu hep böyle olmuştur. Oysa olup biteni şimdiye kadar anlayabilmiş olmamız gerekirdi. Çağların ötesinden gelen bir sürü gereksiz canlı, ardı arkası kesilmeyen dalgalar halinde gelip önümüzde ölüverirler hep. Oysa biz yine de öylesine bakıp bir şeyler bekler dururuz. Ölmüşüzdür aslında ama bunu bile düşünmekten acizizdir. Zenginlerin pek besili, pek sahte, pek dinlenmiş kadınları ise güzelleşiyorlar. İşte bu doğru. Aslında bununla yetinmek gerek belki de. Kim bilir? Bu en azından var olmak için bir neden sayılabilir. Şu Amerika'daki kadınlar vardı ya, sence de buradakilerden daha güzel değiller mi? Seyahat anılarını kafasında kurmaya başladığından beri bana böyle şeyler de soruyordu Robinson. Yeni ilgi alanları geliştiriyordu, kadınlardan bile söz eder olmuştu. Artık onu o kadar sık ziyaret edemiyordum. Çünkü o sıralar yakınlardaki küçük bir verem dispanserine konsültasyon yapmak üzere atanmıştım. adıyla sanıyla söylemek gerekirse bu iş bana ayda 800 frank kazandırıyordu. Hastalar daha çok benim bölgemden gelen insanlardı. Hani şu bir türlü kendini çamurdan tamamen kurtaramayan, çöpler arasına sıkışmış ve çitlerin önünde fazlasıyla uyanık toy küçük kızların okuldan kaçıp o sapık senin, bu sapık benim dolaşarak 20 para patates kızartması ve bel soğukluğu kaptıkları yollarla çevrili o köyüm trak yer. Avantgard sinemanın mekanı, kirli çamaşırların ağaçları zehirlediği, tüm yeşilliklerin cumartesi akşamları idrarla sulandığı yer. Bu birkaç ay süren uzmanlık uygulaması sırasında kendi alanımda hiçbir mucize yaratmadım. Oysa çok da işe yarayabilirdi mucizeler. Ne var ki müşterilerim mucizeler yaratmamı hiç istemiyorlardı. Tam aksine onların biricik derdi ezelden beri onları boğan mutlak sefalet konumundan kurtulup tüberküloza yakalanmış olmaları nedeniyle hükümetin onlara bağladığı cüzi aylığın sağlayacağı görece sefalet konumuna terfi edebilmekti. Az çok pozitif çıkan balgamlarını savaştan beri o reformdan bu reforma taşıyorlardı. Durmadan ateşlenip zayıflıyorlardı. Az yemekten, çok kusmaktan, bol kepçe şaraptan ve yine de çalışıyor olmaktan, gerçi aslında yalnızca 3 günde bir. Kendilerine aylık bağlatma ümidi onları ruhen ve bedenen teslim almıştı. O aylık günün birinde Tanrı'nın lütfu gibi bahşedili verecekti onlara. Yeter ki iyice sıfırı tüketmeden önce biraz sabredebilsinler. Bugün gidip yarın gelerek bir şeyler beklemenin ne demek olduğunu anlayabilmek için kendisine aylık bağlatmayı uman yoksulların neler bekleyerek nasıl bugün gidip yarın geldiklerini bir kez olsun gözleyebilmiş olmak gerek. Dışarıda yağmur yağdıkça kıytırık dispanserimin girişinde, eşiğinde tüm öğleden sonralarını, haftalarını umut içinde bekleşerek geçiriyorlar ve beklentilerini yüzdelerle, arzularını da bariz biçimde mikroplu balgamlarla besliyorlardı. Gerçek balgamlar, %100 veremli balgamlar. O umutlarının arasında iyileşmenin de yeri vardı kuşkusuz ama yok denecek kadar az. Çünkü rantiye olabilme arzusu azıcık ucundan ne pahasına olursa olsun rantiye olma arzusu gözlerini öylesine kamaştırıyordu ki öncelik sıralamasında iyileşmenin yeri aylık bağlanmasından çok sonralara denk düşüyordu. Bu kararlı mutlak arzunun dışında içlerinde ancak ikinci sınıf heveslere yer kalıyordu ve kendi ölümleri bile buna kıyasla neredeyse ayrıntı sayılabilecek bir yere dönüşüyordu. Olsa olsa sportif bir risk. Aslına bakılırsa ölüm alt tarafı birkaç saatlik bir iştir. Hatta dakikalık. Oysa bir rant tıpkı sefalet gibidir, ömür boyu sürer. Zenginler bambaşka bir biçimde kafa yaparlar ve bu çılgınca kendini güvence altına alma takıntılarını bir türlü anlayamazlar. Zengin olmak başka türden bir sarhoşluktur, unutmaktır. Zaten insan bu yüzden zengin olur, unutabilmek için. Hastalarıma onları iyileştirme vaadinde bulunma tarzındaki kötü alışkanlıklarımdan zaman içinde arınmıştım. Bu iş, yani sağlıklarına kavuşma hedefi pek hoşlarına gidecek gibi değildi. Çünkü sonuçta sağlıklı olmak denilen şey olsa olsa bir ehvenişerdir.